Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 52. ayrım. Christian bu sözlerle yeğenini ciddi bir biçimde uyarmaya çalışırken Hanno da merakla ona bakıyordu. Fakat Christian bir an durup yeğeninin tiyatrosunu gözden geçirirken kemikleri çıkmış çökük yüzü birden aydınlandı ve sahnedeki kuklalardan birini eline alıp biraz öne doğru hareket ettirerek titrek bir sesle ''Aman ne iğrenç bir cinayet'' diye bir parça okuyup armonyumun taburesini oyuncak tiyatronun önüne itti ve üzerine oturarak bir operayı sahneye koymaya başladı. Ellerini kollarını hareket ettirerek kah orkestra şefi oluyor, kah sahnedeki kişileri canlandırıp opera parçaları okuyordu. Pek çok aile üyesi Christian'ın arkasında toplanmış, başlarını sallayarak gülüyor ve eğleniyordu. Hanno da amcasını büyük bir keyifle izliyordu. Fakat Christian oyunu birdenbire kesti, sustu. Yüzünde tedirgin bir ciddiyet belirdi. Elini başının üstünde gezdirip sol şakağına doğru indirdi. Sonra burnunu kırıştırdı ve huzursuz bir yüz ifadesiyle çevresindekilere seslendi. ''İşte görüyorsunuz, yine her şey bitti.'' dedi. ''Yine cezalandırıldık. Ne zaman biraz neşelenmeye kalkışsam, hayat hemen öç alır benden. Biliyor musunuz, bu sızı filan değil. Bu bir işkence. Ne olduğu belli olmayan bir işkence. Şu sol yanımdaki sinirler çok kısaymış da ondan oluyormuş. Ne yazık ki hepsi çok kısaymış.'' Ancak akrabaları onun şakalarını ciddiye almadıkları gibi yakınmalarını da ciddiye almayarak yanıt vermediler. Kayıtsızca çevresinden dağıldılar. Christian bir süre daha tiyatronun önünde sessizce oturduktan sonra gözlerini kırpıştırarak dalgın dalgın tiyatroya baktı ve sonra ayağa kalktı. Hanno'nun saçlarını okşayarak ''Bak yeğenim, bununla eğlen'' dedi ama pek de fazla değil. Önemli işlerini ve sorumluluklarını bu yüzden unutma sakın. Anlıyor musun beni? Çok yanlış işler yaptım ben. Ama şimdi kulübe gitmeliyim. Biraz kulübe uğrayacağım diye seslendi içeridekilere. Bugün orada Noel kutlaması var. Hadi hoşça kalın. Kas katı kesilmiş çarpık bacaklarını sürükleye sürükleye sütünlü holü geçerek oradan uzaklaştı. O gün herkes öğle yemeğini her zamankinden daha erken yediği için çay ve bisküvi servisine çok fazla rağbet edilmemişti. Ancak çay faslı henüz daha bitmeden koca koca kristal kaseler içinde öğün arası hafif bir yiyecek olarak düşünülmüş buğday taneleri bol, sarımsı bir krema ikram edildi. Bu badem kremasıydı. Yumurta, rendelenmiş badem ve gül suyu karışımı bu krema pek lezzetliydi. Ancak bir kaşık fazlası bile korkunç mide şikayetlerine yol açabilirdi. Buna rağmen hiç kimse Bayan Elizabeth Buddenbrook'un akşam yemeği için içinizde biraz boş yer bırakın ricasını aldırmadı ve badem kremasını yediler. Clotilde ise tabağının üstüne eğilmiş yine mucizeler yaratıyordu. Sanki esmer buğday lapası kaşıklıyormuş gibi sessizce ve Tanrı'ya şükrederek badem kremasını yiyordu. Kristal cam bardaklarda ikram edilen şaraplı jölenin yanında yedikleri İngiliz usulü üzümlü kekten sonra hepsi yavaş yavaş doğa manzaralı tablolar odasına geçerek ellerinde tabaklarıyla masanın çevresinde toplandı. Hanno yemek salonunda tek başına kalmıştı. Çünkü küçük Elizabeth Weschenk'i eve götürmüşlerdi. Hanno'nun Mengstrasse'deki evde akşam yemeğine kalmasına bu yıl ilk defa izin verilirken, hizmetçi kızlar ve malikanede çalışan yoksullar armağanlarını çoktan alıp gitmişlerdi. Ida Jungmann ise bir mürebbiye olarak Bakire Richen Severin'le arasındaki toplumsal mesafeyi korumaya büyük özen göstermesine karşın sütunlu halde koyu bir sohbete dalmıştı onunla. Kocaman Noel ağacının ışıkları üstündeki mumlar yana yana tükenip söndükleri için İsa'nın doğumunu sembolize eden yemlik karanlıkta kalmıştı. Ancak masadaki küçük küçük çam ağaçlarının üstündeki mumlardan bazıları hala yanıyordu ve bazen bir çam dalı tutuşup çıtırdayarak yanmaya başlayınca salona hakim olan koku daha da artıyordu. Arada sırada oluşan bir hava akımı, ağaçlara takılmış olan yaldızlı şeritleri metalimsi hafif bir ses çıkararak sallıyordu. Salon gecenin ayazını yararak uzaklardan gelen laternanın hafif ezgilerini duyabilecek kadar sessizdi yine. Hanno, Noel'in bütün güzel kokularını ve seslerini kendinden geçercesine duyumsuyordu. Elini başına dayamış olarak mitoloji kitabını okurken bir yandan da şekerlemeleri, badem ezmelerini, bademli kremayı ve üzümlü keki büyüklerin gerisinde kalmamak için öyle bir iştahla yiyordu ki tıka basa doldurulmuş bir midenin verdiği rahatsızlık bu güzel akşamın tatlı coşkusuyla karışıp hüzünlü bir mutluluğa dönüşüyordu. Zeus'un başa geçmek için giriştiği savaşları okuyor ve arada bir de Clotilde'nin geleceğinin konuşulduğu salona kulak kabartıyordu. Clotilde o akşam Mengstrasse'deki evde bulunanların arasında en mutlu olanıydı. Kendisine yöneltilen kutlamalara ve takılmalara soluk yüzünü aydınlatan bir gülümseyişle karşılık veriyor ve sevinçten öyle heyecanlanıyordu ki konuşurken aniden sesi kısılıveriyordu. Clotilde Johannis Manastırı'na kabul edilmişti. Senatör Buddenbrock, bazı üyelerin akraba kayırmalarına ve homurdanmalarına aldırmadan yönetim kurulunda ağırlığını koyarak Clotilde'nin bu manastıra alınmasını sağlamıştı. Soylu kadınların alındığı Mecklenburg, Dobertin ve Ribnitz manastırlarıyla eşdeğer olan saygın ve köklü ailelerin yoksul kızlarına yaşlılıkta bakım güvencesi sağlamayı amaç edinen ve her türlü övgüye layık bu kurum hakkında konuşuyorlardı. Zavallı Clotilde'ye böylece küçük ama güvenilir bir gelir sağlanmış oluyordu ve alacağı para yıldan yıla artacaktı. Hatta ileride yaşlanıp en yüksek dereceye ulaştığında kendisine manastırın içinde sakin ve temiz bir konut da verilecekti. Küçük Johann büyüklerin yanında biraz durdu ancak daha sonra yeniden salona, şimdi daha az ışık saçan o muhteşem görüntüsüyle ilk başta olduğu gibi insanda artık öyle şaşırtıcı bir çekingenlik yaratmayan ama başka türlü bir çekiciliğe bürünmüş olan salona geri döndü. Bu durum oyun bittikten sonra yarı boş bir sahnede dolaşıp biraz da kulise göz atmaya benziyordu. Kocaman çam ağacının altındaki altın telli zambakları yakından görmek, İsa'nın doğduğu yemlik benzerinin içine yerleştirilen hayvan ve insan figürlerine dokunmak, Beytüllahim'deki ahırın üzerindeki saydam yıldızı hangi mumun aydınlattığını bulmak ve masanın sarkan örtüsünün ucunu havaya kaldırıp altına istiflenmiş karton ve paketleme kağıtlarını bulmak tuhaf bir zevk veriyordu. Doğa manzaralı tablolar odasındaki konuşmalar gittikçe daha az ilgi çekici olmaya başladı. Bu kutsal akşama duyulan saygıyla bir sürü sözü edilmemiş, ancak bir an için bile olsun hiç kimsenin aklından çıkmamış olan o çok tatsız ve üzücü olay, zorunlu olarak konuşmaların ana konusunu oluşturmaya başladı. Müdür Weschenk'in davası. Hugo Weschenk'in kendisi oldukça neşeli bir yüz ifadesiyle ve el kol hareketleriyle dava konusu olan olayı anlatmaya başladı. Bayram nedeniyle ertelenen tanık ifadelerini ayrıntılarıyla anlatıyordu. Mahkeme başkanı Dr. Flandery kendisine karşı aşırı önyargılı davrandığı için şiddetle kınadı ve savcı Dr. Hagenstrom'un gerek kendisine ve gerekse tanıklarına karşı kullanmayı uygun gördüğü alaycı ses tonunu şakayla karışık bir biçimde ve kesin bir dille eleştiriyordu. Avukatı Breslauer'ın savcının suçlamalarının çoğunu ustalıkla çürüttüğünü ve kendisine ceza yemesinin kesinlikle söz konusu olamayacağı güvencesini verdiğini de söyledi. Senatör Buddenbrock arada bir söze karışıp nezaket gereği bir şeyler sordu ve kanepede oturan Bayan Permaneder kendi kendine mırıldanarak savcı Maurice Hagenstrom'a lanetler yağdırıyordu. Ötekiler ise susmuşlardı. Öyle derin bir suskunluk içindeydiler ki sonunda Müdür Weschenk de susmak zorunda kaldı. Bunun üzerine küçük Hanno karşı taraftaki salonda sanki cennetteymiş gibi hoşça vakit geçirerek zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmazken doğa manzaralı tablolar odasının sıkıntılı havası Christian'ın Noel'i çapkın bekar arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için gittiği kulüpten saat 8.30'da döndüğünde hala devam ediyordu. Christian dudakları arasına bir puro sıkıştırmıştı. Çökük yanakları kıpkırmızıydı. Yemek salonundan geçip doğa manzaralı tablolar odasına girince ''Çocuklar, salon ne kadar da güzel.'' dedi. ''Weschenk, aslında bugün senin avukatı da davet etmeliydik buraya. Eminim ki böyle bir şeyi hayatında hiç görmemiştir.'' Christian, annesinin kendisine yönelttiği azarlayıcı bakışları üzerinde hissetti. Son derece rahat ve anlamamış gibi görünen bir yüz ifadesiyle annesinin bakışlarına karşılık verdi. Saat 9'da hep birlikte yemeğe oturdular. Her yıl olduğu gibi bu akşam da sütünlü holde kurulmuştu masa. Bayan Konsul Buddenbrock geleneksel sofra duasını çok içten ve duygulu bir sesle okudu. Gel ey İsa Efendimiz, konuğumuz ol ve bize bahşettiğin bu nimetleri kutsa. Bunun arkasından Noel akşamları hep yaptığı gibi kısa ve uyarıcı bir konuşma yaparak bu kutsal akşamda Buddenbrocklar kadar iyi durumda olmayan sayısız insanları da düşünmek zorunda olduklarını belirtti. Bu da bitince vicdanları rahatlamış olarak üzerinde erimiş tereyağı gezdirmiş sazan balığı ve ren şarabıyla başlayan zengin menülü yemek sofrasındaki yerlerini aldılar. Senatör Buddenbrock balığın pullarından birkaç tane alıp cüzdanına koydu. Bütün yıl boyunca cüzdanındaki para hiç bitmesin diye. Ancak Christian üzüntülü bir sesle bunun hiçbir işe yaramayacağını söyledi. Konsul Kröger de artık kur dalgalanmalarından endişe duyulacak bir durum olmadığını ve sahip olduğu 1,5 şiliniyle kendisini güvenli bir limana sığınmış gibi hissettiği için bu tür önlemleri gerekli görmediğini ekledi. İhtiyar Kröger karısından mümkün olduğunca uzak oturmuştu. Çünkü mirasından yoksun bıraktığı oğlu Jacob'a, oğlu Londra'da, Paris'te ya da Amerika'da köklerinden bütünüyle kopmuş olarak serüven dolu bir yaşam sürüyordu. Gizli gizli para göndermekten hala vazgeçmediği için onunla yıllardır neredeyse hiç konuşmuyorlardı. Menüde sunulan ikinci yemek yenirken konuşmalar ilerleyip de orada bulunmayan akrabalardan da söz açılınca yufka yürekli anasının gözyaşlarını sildiğini gören Konsül Kröger'in suratı asıldı. Frankfurt ve Hamburg'daki akrabalar bir bir anıldı. Riga'da oturan rahip Tiburtius'tan da herhangi bir kötü niyet belirtisi olmadan söz edildikten sonra Senatör Buddenbrook belli bir ölçüde hala yakınları olarak gördüğü Bay Grünlich ve Bay Permaneder'in sağlığına da kız kardeşi Tony ile birlikte kadeh kaldırdı. Kestane, üzüm ve elmayla doldurulmuş hindiyi herkes çok beğendi. Geçmiş yıllardaki doldurulmuş hindilerle kıyaslamalar yapıldı ve bu seneki hindinin şimdiye kadar yediklerinin en büyüğü olduğu söylendi. Menüde kavrulmuş patatesin yanında iki çeşit sebze ve ayrıca komposto da vardı. Elden ele dolaşan kaselerin içi öylesine doluydu ki her birinin içinde garnitür değil de sanki herkesi doyuracak kadar ana yemek var sanırdı insan. Yemeğin yanında Mollendorf firmasının şaraplarından içiliyordu. Küçük Johan annesi ve babasının arasında oturmuş, doldurulmuş hindiden bir parça beyaz göğüs eti ve içindeki sebzeleri zorlanarak yutmaya çalışırken Tilda halası önüne konulan her şeyi silip süpürüyordu. Hanno'nun üstünde bir yorgunluk vardı. Kendini pek iyi hissetmiyordu ama büyüklerle aynı masaya oturmasına izin verildiği için bir sanat eseri gibi katlanarak önüne konulan peçetenin üstüne o nefis, üstü haşhaşlı ve sütlü ekmekçiklerden bir tanesinin konulması onu çok sevindirmişti. İçeceklerini genellikle Kröger dayısının vaftiz armağanı olan küçük ve üstü yaldızlı kupasından içerken bu akşam önünde 3 tane şarap kadehinin durmasından dolayı da çok gururlanmıştı. Kröger dayısı sapsarı bir Yunan şarabını en küçük kadehlere doldururken içine kırmızı, beyaz ve kahverengi dondurma topları yerleştirilmiş bezeler masaya getirilince Hanno'nun iştahı birden kabardı. Dişlerini inanılmaz ölçüde sızlatsa da dondurma toplarından önce kırmızı olanı, arkasından da beyaz olanın yarısını yedikten sonra kahverengi olanın tadına bakmadan geçemedi. Dondurmanın yanında gofret de yedi. Sunulan tatlı şaraptan yudumladı ve kendini kaptırmış bir şeyler anlatan Christian amcasına kulak verdi. Christian kulüpteki Noel kutlamasını keyifli keyifli anlatıyordu. Johnny Thunderstorm'dan söz ederken o meşhur ses tonuyla ''Aman tanrım, herifler İsveç punçunu nasıl da su gibi içiyorlar'' dedi. Annesi ''Çok ayıp Christian'' diye uyardı ve gözlerini yere dikti. Fakat Christian buna aldırmadı. Fıldır fıldır gözleriyle çevresine bakıyordu. Düşünceleri ve anıları onu öylesine esir almıştı ki çökük yüzünü tıpkı gölgeler gibi sessizce ve hızla sıyırıp geçiyorlardı. ''İsveç punçunu fazla kaçıran ne hale geldiğini hiç gördünüz mü?'' diye sordu Christian. ''Verdiği sarhoşluğu değil, ertesi gün yaşanacakları kastediyorum ben. Çok tuhaf, tuhaf olduğu kadar da iğrenç.'' ''Evet, hem çok tuhaf ve hem çok da iğrenç.'' Senatör Buddenbrook, olanları böylesine ayrıntılı bir şekilde betimlemen için yeterli bir gerekçe sayılır bu dedi. Annesi de, yeter Christian, bunlar bizi hiç ama hiç ilgilendirmiyor dedi. Ancak Christian bunları duymazdan geldi. Huyuydu, böyle durumlarda her türlü eleştiriye kulaklarını tıkardı. Bir süre sustu, sonra birden sabırsızlaştı, yeniden anlatmaya başlamasında bir sakınca yokmuş gibi geldi ona. Oradan oraya dolaşırsın ve kendini kötü hissedersin dedi ve burnunu kırıştırarak, baş ağrısı, bağırsak bozukluğu. Bunlar başka durumlarda da olabilir elbette. Sen kendini kirli hissedersin. Vücudunun hiç su görmediğini düşünürsün. Ellerini yıkarsın ama boşuna. Nemli ve kirli gibi gelirler sana hep. Tırnaklarında yağlı yağlı bir şeyler vardır. Yıkanırsın ama bir işe yaramaz. Bütün vücudunu yapış yapış hissedersin. Bu seni öfkelendirir, çıldırırsın. Kendi kendinden tiksinirsin. Bilir misin bunu Thomas? Bilir misin? Senatör Buddenbrook onu başından savmak için yaptığı bir el hareketiyle ''Evet, evet'' diye geçiştirdi. Ancak Christian yıllar geçtikçe daha da artan tuhaf patavatsızlıklarıyla anlattıklarından masadakilerin hoşlanmadığına ve bu gibi sözlerin bu eve ve bu geceye uygun düşmediğine aldırış etmeden anlatmaya devam etti. Ve İsveç punçunu fazla kaçırınca nasıl da berbat bir duruma düşüleceğini bütün ayrıntısıyla anlattı ve sonunda sustu. Bayan Elizabeth bu Dunbrook, tereyağı ve peynir servisi başlamadan önce aile üyelerine küçük bir konuşma yapmak üzere yeniden söz aldı. Her ne kadar ileriyi görmeden ve bilinçsizce istenilen şeylerin hepsi gerçekleşmemiş olsa da, geçen yıllar yürekleri şükran duygusuyla doldurmaya yetip de artacak kadar refah getirmişti ailemize. Özellikle mutlu olayların ve felaketlerinin birbirini izlemesi Tanrı'nın elini bu Dunbrook'ların üzerinden çekmediğini gösteriyor. Ailemizin yazgısını derin ve bilge amaçlar için yönlendirdiği konusunda kimse bir yargıda bulunamazdı. Şimdi umut dolu bir yürekle ve hep bir ağızdan bu Dunbrook ailesinin mutluluğu ve geleceği için kadeh kaldıralım. Bu mutlu gelecek burada bulunan biz yaşlıların ve kocamışların kara toprağın altına gireceği günleri görecek olan çocuklarımız içindir. Onların şerefine kadeh kaldıralım. Bugünkü bayram aslında onların bayramı. Büyükler kendi aralarında kadeh tokuştururlarken, küçük Johan, Müdür Weschenk'in minik kızı orada olmadığından, büyük annesinden Matmazel Severin'e kadar herkesle kadeh tokuşturmak için masanın çevresini tek başına dolaşmak zorunda kaldı. Babasının yanına gelince Senatör Dunbrook, bir taraftan kadehini oğlununkine yaklaştırıp gözlerinin içine bakmak için hafifçe Hanno'nun çenesini yukarı kaldırdı. Ama bakışlarını yakalayamadı. Çünkü Hanno'nun uzun altın sarısı kirpikleri gözlerinin altındaki mavi mavi halkalara kadar inmişti. Teresa Wedgbrot ise çocuğun başını iki eliyle tutup yanaklarından şapur şupur öptü ve Tanrı'nın bile karşı duramayacağı bir içtenlikle ''Mutlu ol benim güzel yavrum'' dedi. Hanno bir saat sonra kapısı ikinci katın koridoruna açılan ve sol yanı senatörün giyinme odasına bitişik olan ön odadaki yatağında yatıyordu. Gece boyunca midesine indirdiği yiyecekleri hala hazmedememiş olduğunu dikkate alarak sırt üstü yatmıştı. Heyecanlı bakışlarla ve geceliğiyle odasından çıkmış, elinde tuttuğu su bardağını havada daireler çizip çalkalayarak kendisine doğru gelen emektar dadısı İda'yı izliyordu. Küçük Johan karbonatlı gazozu bir dikişle bitirdi, yüzünü ekşitti ve yine yattı. İda, sanırım şimdi hepsini çıkaracağım. Yok Hanno'cuğum, sen sırt üstü yat, yeter. Şimdi anladın umarım. Kimdi sürekli göz kırparak seni uyaran? Bu uyarılara aldırmayan bu oğlandan başkası değildi. Tamam, tamam. Şimdi iyileşirim belki de. Armağanla ne zaman gelecek İda? Yarın sabah yavrucuğum. Buraya odamın içine koysunlar, hemen görebileyim onları. Peki Hanno'cuğum, ama şimdi güzel güzel uyu. İda Jungmann onu öptü, ışığı kapattı ve odadan çıktı. Hanno yalnız kalmıştı ve hiç kımıldamadan sırt üstü yatmış, kendini karbonatın etkisine bırakmış halde beklerken, kapalı gözlerinin önünde armağanların dağıtıldığı salonun parıltısı canlandı. Tiyatrosunu, armonyumunu, mitoloji kitabını görüyor ve çocuk korosunun uzaklarda bir yerde sevinç nidalara haykırı "Ey Kudüs!" ilahisinin okunduğunu duyuyordu. Çevresindeki her şey titrek titrek yanan ışıklar gibi pırpır ediyordu. Çıkan hafif ateşinden dolayı kafasının içi uğulduyor ve isyan eden midesinin sıkıştırdığı kalbi ağır ağır ve düzensiz çarpmaktaydı. Kendini iyi hissetmeme, heyecan, içinin sıkılması, bitkinlik ve mutluluk karışım bir ruh haliyle uzun süre sırt üstü yattı ve uyuyamadı. Yarın sırada 3. Noel gecesi toplantısı vardı. Armağan dağıtımı Teres Wedgbrot'un evinde yapılacaktı ve Hanno bunu komik bir oyun bekler gibi sevinçle bekliyordu. Teresa Wedgbrot yatılı okulunu geçen yıl tamamen kapatmıştı. Bu yüzden Mühlenbrink sokağındaki küçük evin birinci katında Madame Ketelsen ve zemin katta da kendisi tek başına oturmaktaydı. Zira oldum olası çelimsiz, hastalıklı ve minyon bedeninin neden olduğu şikayetler yılların akışı içinde gittikçe artmıştı. Ve Sesame Wedgbrot tüm bu mütevazi yaşamı ve Hristiyanlığa yakışır bir gönül sarhoşluğu içinde yakın bir zamanda sonunun geleceğine bütün kalbiyle inanıyordu. Bundan dolayı da yıllardır her Noel bayramını son Noel bayramı olarak kutluyor ve aşırı ısıtılmış küçük dairesinde düzenlediği törene kendi gücünü aşan bir parıltı katmak istiyordu. Fazla armağan satın almaya gücü yetmediği için her yıl kendisine ait mütevazi 3-5 parça öteberisini armağan ediyor ve gözden çıkarabileceği her şeyi çam ağacının altına koyuyordu. Biblolar, süslemeli kağıt kıskaçları, iğne yastığı, cam vazolar ve kitaplığından seçtiği yarım kalmış yapıtlar. Kendi kişiliğini gözlemleyenin gizli dünyası. Hebel'in Aleman şiirleri ve Krummacher'in eğitici anlatıları gibi değişik formatlarda ve ciltlenmiş eski kitaplar. Hanno da onun daha önce armağan ettiği Pascal'ın Düşünceleri adlı bir nüshası vardı ve öylesine küçük puntoyla basılmıştı ki büyüteç olmadan okunamıyordu. Bischoff adını verdikleri kırmızı şarap ve turunç kabuklarından hazırlanan soğuk içkiden bolca sunulurdu konuklara. Sesemi'nin zencefille pişirdiği keklerin tadına doyum olmazdı. Ancak Mademoiselle Wedgbrot'un her seferinde son Noel bayramı olarak gördüğü o Noel akşamları, konukları kahkahalara boğan ve ev sahibesinin yaşadığı heyecanı daha da arttıran bir sürpriz, bir terslik ya da herhangi bir küçük felaket olmadan asla kutlanamazdı. İçi Bischoff içkisi dolu bir sürahi devrilir ve içindeki kırmızı tatlı ve baharatlı sıvı her yere yayılırdı. Ya da bir tören havası içinde hep birlikte armağan odasına girildiğinde süslenmiş olan çam ağacı tahta ayaklarından kayıp yere düşerdi. Hanno uykuya dalarken geçen yıl yaşadıkları bir olay gözlerinin önüne geldi. Armağanların dağıtımından hemen önceydi. Tereth Wedgbrot İncil'i eline alıp Noel'le ilgili bölümü öylesine büyük bir enerjiyle okumuştu ki sözcüklerdeki ünlüler yer değiştirmişlerdi ve arkasından küçük bir konuşma yapmak için konuklarının yanından ayrılıp kapıya doğru gitti. İki büklüm olmuş, ufacık vücuduyla eşikte durmuş, buruşuk ellerini bir çocuk göğsü kadar dümdüz olan göğsünün üstünde kavuşturmuştu. Başına taktığı şapkanın yeşil ipek kurdeleleri çökmüş omuzlarına düşmüştü. Kapının üstünde çam dallarıyla çevrelenmiş saydam bir şeritten konuklarının yüzlerine doğru "Yukarıdaki Tanrı'ya şükürler olsun" sözleri parlıyordu. Tethemi Wedgbrot, Tanrı'nın yücelliğinden ve bağışlayıcılığından söz ettikten sonra bu Noel'in kendisinin yaşadığı son Noel olduğunu belirtti ve konuşmasına tepeden tırnağa titreyerek İsa'nın havarilerinden birinin sözleriyle devam etti. Ve herkesten sevinmelerini isteyerek son verdi sözlerine. Çelimsiz bedeni bu uyarıya öylesine büyük bir coşkuyla katılıyordu ki, başını yana eğip hızlı hızlı sallayarak, "Sevinin" dedi, "bir kere daha söylüyorum, sevinin." İşte tam bu sırada başının üzerinde bir patlama oldu. Bir çatırtı sesiyle kapının üstündeki saydam şerit, bütünüyle alev aldı ve Mademoiselle Wedgbrot korkuyla çığlık atarak beklenmedik bir çeviklikle üzerine yağan kıvılcımlardan kurtulmak için yana doğru sıçradı. Hanno evde kalmış bu yaşlı kızın yapmış olduğu o tuhaf sıçrayışı anımsadı. Bu olaydan çok etkilenmiş, şaşkına dönmüş ve sinirleri boşalmış bir şekilde neşelenerek yüzünü yastığa gömdü ve dakikalarca güldü. 52. ayrımın sonu. Sayfa 482. Devamı 53. ayrımda.